Ayrım 10-8.
Senyor Don Santos Yurik, Casablanca. Sayın bayım, birkaç gün evvel Amerika Birleşik Devletleri'nden Buenos Tienes'a gelen ve şu anda evimde kalmakta olan bir ziyaretçi hakkında size bilgi vermek istiyorum. Sizi fazla ümitlendirmek istemem, ancak bu gencin sizin uzun süredir aramakta olduğunuz oğlunuz olma ihtimali kuvvetlidir. Onu görmek üzere evime gelmeniz sanırım yerinde olacak. Çünkü sanırım genç adam, baba ocağına dönme düşüncesiyle buraya gelmiş olsa bile sizin onu görmek isteyeceğinizi düşünüyor. Sadık dostunuz, Thompson Taker. Mesajın gönderilmesinden sonra bu şirin belde Buenos Tierras için gerçek bir rekor olan yarım saatlik bir süre içinde Senyor Yurik arabası yola çıkmış ve elçinin kaldığı evin önünde durmak üzereydi. Arabacı ağır kanlı atları kamçılayarak aceleyle geldikleri büyükelçinin evinin önünde durdurdu. Arabadan önce saçı sakalı beyazlamış bir adam indi. Sonra elini uzatarak siyahlar giymiş bir kadının içeriden yere inmesine yardım etti. Her ikisinde acele ettikleri her hallerinden belliydi. Sonra Taker kapıda göründü. Kibar bir reveransla bu yaşlı adam ve karısını karşıladı. Beraber içeri girdiklerinde ayakta dikilen bronz tenli, güçlü, atletik yapılı bir gençle karşılaştılar. Senyora Yurik aceleyle yüzünü örten tülü kaldırdı. Olgun yaşta olmasına rağmen hala güzel ve diri bir cilde sahipti. Gençlik yıllarının güzel çizgileri her şeye rağmen yüzünden okunuyordu. Ancak gözlerindeki ifadede yoğun bir üzüntünün, umutsuzluğun getirdiği yorgunluğun izleri okunuyordu. Belli ki bugüne dek sadece anılarıyla yaşamış olmalıydı. Tereddütler içerisinde genç adamın baştan aşağı süzdü, sonra siyah gözlerini aşağı indirdi ve kidin sol eli üzerinde bakışlarını yoğunlaştırdı. Sonra hıçkırarak tüm odayı ineten bir çığlık attı. Hio mio! Kollarını iki yana açarak kide sarıldı ve onu bağrına bastı. Aradan bir ay kadar geçmişti. Kit, Taker'den onu görmek istediğini bildiren bir mesaj aldı. Artık tam bir İspanyol zenginine dönmüştü. Giysileri dışarıdan geliyor, üzerindeki kıymetli taş ve takıların bir eşi menendi daha yoktu. Parmağında taşıdığı tek taş elmas yüzük ise oldukça kıymetli ve eşsizdi. ''Neler oluyor kuzum?'' diye sordu Taker. ''Değişen fazla bir şey yok.'' dedi Kit soğukkanlıkla. ''Bugün kertenkeleden yapılmış güzel bir biftek yedim. Katı yumurta ve kızarmış patates de vardı yanında. Ha Taker, siz kertenkele eti sever misiniz?'' Hayır, ne onu ne de diğer sürüngenlerin etini ağzıma bile koymam dedi Taker. Saat 3 sularıydı. Öğleden sonra her zaman olduğu gibi yine cennetine geri dönüp yaşayacağı mutlu saatleri düşündü Kit. Artık sözünde durmanın zamanı geldi beyim dedi Taker. Yüzü gözü allak bullak olarak. Sakın ha benimle oyun oynamaya falan kalkışma. Bir aydır yaşadığım bu oğul rolüyle altın tepside yemek yiyor, hiç olmadığın kadar rahat yaşıyorsun. Artık beni yüzüstü bırakıp verdiğin sözleri tutmamak gibi bir cahiliye kalkışamazsın umarım. Ne var, ne oluyor kuzum? Yoksa Casablanca'da hala peşinde olduğumuz kasanın yerini bulamadığını falan mı söylemeyi düşünüyorsun ha? Sakın ha! Ola ki böyle bir şeye kalkışma. Çünkü yaşlı uğriklerin paralarını bu evde sakladıklarını herkes bilir burada. Hadi kendini topla ve bu konuştuklarımızı iyice düşün. Ve sakın bana bir daha hiçbir şey yokmuşçasına da davranma, oldu mu? Tamam dedi ki hayranlıkla yüzüne bir kez daha bakarak. Evde çok miktarda para olduğu kesin. Bunun ne kadar olduğunu bilecek kadar da uzman değilim. Ancak babalığımın kasa dediği beyaz demir bir kutudan birkaç kez 50.000 dolarlık desteleri çıkardığını gördüm. Ama eminim uzun süredir ayrı kaldığı Francisco'suna yakında bunun anahtarını teslim etmeyi yeğleyecektir. O zaman ne bekliyoruz diye sinirle bağırdı Taker. Unutma ki hayatın benim elimde. İstediğim zaman maskeni düşürmekten geri kalmam. Eğer yaşlı Yurik senin bir sahtekar olduğunu anlarsa başına gelecekleri hayal bile edemezsin. Evet Texaslı Kit, bu ülke senin bildiğin yerlere benzemez. Seni sandviç içine pastırma yapıp koyarlar inan. Buranın kuralları hiçbir yerinkine benzemez. Yerliler seni bacaklarından ağaca asar, sonra da ya bir kurbağa gibi seni yamyazsa ederler, ellerindeki sopa kırılana dek sağına, soluna vurur, senin leşini serene dek sopaya çekerler. Seninle konuştuğumuz gibi olacak, merak etme dostum dedi Kit. Ne demek istiyorsun diye sordu Terker. Bardağını biraz sertçe masaya bırakarak program değişti diye yanıtladı Kit. Bugünden itibaren bana bir şey söylemek istediğinizde beni Francisco Yorick diye çağırmanızı rica edeceğim. Ancak bu koşulda size cevap veririm. Beni çok şaşırtıyorsun dedi Terker. Bu çok doğal dedi Kit. Sevinçli bir ifade takınarak bu söylediğim çok doğru bir şey. Nedenine gelince evlerine yerleştiğim ilk akşamdı. Birlikte yatacağım odayı göstermek için beni aralarına alarak güzel bir yatak odasına getirdiler. Bu sıradan basit bir oda değil, gerçek bir yatak ve bir sürü diğer mobilyasıyla konforlu bir odaydı. Analığım ben uykuya dalmadan önce odama gelerek yatağımın baş ucunda yere çömeldi ve kulağıma ''Panchito benim, minik kayıp yavrucuğum'' diye fısıldadı. ''Tanrı seni bana tekrar geri gönderdi.'' ''Ona şükürler olsun. Benim kutsal atlı oğulcuğum. Evet işte bu tipte bir şeyler söyledi. Sonra da burnumun üzerine bir iki damla gözyaşı düştüğünü hissettim. Bu olay hemen hemen istisnasız her gece böyle devam etti. Düşünebiliyor musun? Her gece benim için dua eden ve ağlayan biri. Eğer düşüncelerini tatbik etmek istiyorsan bunu aklından çıkarmanı isterim. Biliyor musun ben hiç hayatım boyunca bir kadından yakınlık görmedim. Gerçekten konuşup dertleştiğim bir annem de olmadı. Ama bugün onu yanıltmaya devam ettiğimiz, aldattığımız kadın var. Bir kez evladını kaybetmenin acısını yaşamış. Ancak bunun ikinci bir defa daha olmasına tahammül edebileceğini sanmıyorum. Ben basit bir serseriyim biliyorum. Belki de şeytan beni böyle bir yere yolladı. Ama ne var ki sonuna dek götürmek istiyorum bu oyunu. Ve şimdi beni her görüşünde bana Francisco Yorick demen için uyarıyorum. ''Seni ispiyonlayacağım sersem budala!'' diye bağırdı Taker. Kit ise usulca ayağa kalktı ve Taker'i gırtlağından tutarak sertçe sıktı ve onu bir köşeye sıkıştırdı. Sonra da cebinden 45'lik silahını çıkarıp silahın soğuk namlusunu onun ağzına dayadı. ''Sana buraya geliş nedenimi umarım iyice anlatabildim.'' diyerek soğuk soğuk gülümsedi Taker'in gözlerine öfkeyle bakarak. ''Gitmek zorunda bırakılırsam bunun nedeni ancak sen olursun.'' Bunu hiç aklından çıkarma dostum. Hadi söyle bakalım bana. Şimdi benim adım ne? O Don Francisco Yorick diye kekeledi Taker. Dışarıdan gıcırdayan bir araba tekerleği, ardından şiddetli bir kırbaç sesi ve at kişnemesi duyuldu. Kit silahını tekrar cebine koydu ve kapıya doğru yöneldi. Ancak birden durdu ve geri dönerek hala titremekte olan Taker'in yanına yaklaştı. Sol elini onun yüzüne sokarak dinle. Olayların değişmemesi, aynı kalması için bir neden daha var. Laredo'da vurduğum adamın sol elinin üzerinde bana yaptığın dövmenin aynısı vardı. Yaşlı Santos Yurik'in arabası gıcırdayarak kapının önünde durdu. Arabacı ise atlara bağırmaktan yorgundu. Senyora Yurik, uçuşan beyaz, dantelli ipek bir giysiyle kapıda belirdi. Gözleri mutluluktan pırıl pırıl gülümsüyordu. Onlara doğru ilerlerken, ''Burada mıydın oğlum?'' diye sıcak bir sesle konuştu. ''Madre mia, yo vengo'' diyerek cevap verdi genç Don Francisco Yorick. Bronco ve sanat. Kısaca, az ve öz kelimeyle ifade etmek gerekirse, o çalılıkta doğmuş bir ressamdı. Dehasını çalıdan bir taş takmak suretiyle sembolleştirseler de, Loni Bresco bu taş dolayısıyla hayatına yeni bakış açıları kazandırmış, kimi konuları idrak etmesinde bu sembol önemli bir rol oynamıştı. Sanat, sen Saba'nın bu genç sanatçısı için kutsal bir esinden yola çıkmak suretiyle icra edilmiş, tarafsız bir bakışla, beceriyle adeta parmaklarından dökülmüştü. Bu seçimin ürünü, sadece 10 metrekarelik bir tuvalin ibaret olan bu eser, Kapitol salonunda altın bir çerçeveyle sergilenmekteydi. İşte tam bu sıralar yasama dönemine rast geliyordu. Batı'nın bu büyük hükümeti çeşitli kaynaklardan gelir elde ederek bu gelirlerle refah ve kalkınma düzeyini gitgide yükseltiyordu. Yine aynı hükümet çeşitli alanlarda yaptığı yardım ve desteklemelerle o eski boğucu, sıkıcı geleneksellik ve kuralcılıktan sıyrıldıkça nüfuzunun arttığını görüyordu. Ancak yine de devlet olmanın gereği her türlü yaptırım kendi sınırları içinde yerine getiriliyordu. Yaşam ve yaşamsal değerler bütünüyle emniyetteydi. Bunun yanı sıra gece kıyafetleri, kiliseler, sevimlilik ihtiva eden her şey de mevcuttu. O halde sanat ve bilimde bunlar arasında hak ettiği yeri elde etmeliydi. İşte bu yüzden de Loni Bresco, onun bu ölümsüz tablosunu satın almak için devletin bu kararı yasaması beklenmekteydi. Bütün bunlara karşın Sen Saba, güzel sanatların yayılmasını teşvik edici ya da katkıda bulunan bir yer değildi. Aksine ata binip, keman tatmak, 45'lik silahlarla dolaşıp, gerektiğinde bunları kullanmak, poker partileriyle sabahlara dek vakit geçirmek, insanı günden güne yıpratan ve kötü alışkanlıklara aşılayan gece hayatını teşvik edici davranışlara uymak daha revaçtaydı. Henüz daha işleyen adam gibi bir estetik merkezi bile açılmamıştı. Bu bağlamda Loni Bresco'nun usta fırçası bu ayıbı bir ölçüde kapatabilmekteydi. İşte genç sanatçı böyle bir yerde kalkerli kayalar, hoş dekoratif kaktüsler ve yer yer kurumuş otlarla bezeli çorak vadide dünyaya gelmişti. Hiçbir şey onun nasıl olup da sanata gönül verdiğini açıklamaya yetmiyordu. Ancak San Saba'nın çölü andıran toprağına rağmen şüphesiz bazı esin tohumları bunun temelini atmıştı. İçten gelen bu iletimlerle Loni düşüncelerini uygulamaya, kendini bilhassa teşvik ederek sarı kumlar üzerinde saatlerce oturup alaycı bir gülümseyiş dudağından hiç eksilmeden en ince ayrıntısına dek eserini gözden geçirmişti. Loni'nin tablosu sanatsal açıdan değerlendirildiğinde genellikle merkezde ağırlaşan hastalık hastası boyutunda bir eleştiri bombardımanından kendini kurtarabilmişti. Tablo, ki buna panorama demek daha uygun, tipik bir doğulu sahneyi göz önünde sermekteydi. Temelde vurgulanmak isteyen unsur, genç bir boğanın gözlerinden alevler saçarak doğa ortamında nefes nefese dört nala gelişiydi. Tablonun sağ yanında ise geri planda kalmış olsa da boğa kadar vurgulanmak istenen ikinci unsur genç bir kovboyun varlığıydı. Tüm elemanlar gerçeğe sadık kalınarak seçilmişti. Çalılık, kaktüs ve diğer öteki bitkiler orantılı olarak yerleştirilmiş beyaz çiçeklerle bezeli yeşil bir İspanyol bitkisi dekoru resme doğru bir hava katmaktaydı. Ufukta tasvir edilmek istenen bölgeye has bazı kesikli su yolları da belli belirsiz gözüküyordu. Kaktüs öbeğinin yanından çıkan, üzeri gerçeğe çok uygun renklerden seçilmiş iri pullarla kaplı bir çıngıraklı yılan kıvrılmaktaydı. Gökyüzü ise tipik doğulu iklimin yansıması düz mavi renkte olup, üzeri yer yer iri beyaz bulut kümeleriyle kaplıydı. Tablo, temsilcilerin odasının yanında bulunan salondaki yalancı mermerden yapılmış iki sütunun arasına yerleştirilmişti. Vatandaşlar ve yasama üyeleri ikişer üçerli gruplarla tablonun önünden salınarak, hayranlıkla izlediklerini belli ederek geçip gitmekteydiler. Aralarından pek çoğu, kır hayatını yaşamış olmanın tecrübesiyle bu özgün sahneyi daha kolaylıkla yorumlayabiliyorlardı. Eski sığır yetiştiricilerinden birçoğu da kıvançla baktıkları tabloda anılarını tazelemekte ve böylece geçmişlerini yaşayarak acı tatlı birçok anıyı da beraberce anma fırsatını yakalamışlardı. Şehirde sanat konusunda bilinçli eleştiri yapıldığı söylenemezdi. Aynı zamanda eserdeki renk, perspektif ve duyguya ilişkin sanatçıyı yüreklendirecek görüşler, onun ileriye dönük çalışmalarını kamçılayacak herhangi bir itilim de yoktu. Herkes tablonun çok güzel olduğu ve şimdiye dek görülmemiş büyüklükteki Dore çerçevesinde ona pek uygun olduğu konusunda hemfikirdi. Senatör Kinney gerçek bir tablo şampiyonuydu. Çoğunlukla tablonun çok yakında durarak tıpkı bir hayvan terbiyecisi edası ve ses tonuyla alışılmış görevini bunu devlet adına yapmak suretiyle gerçekleştiriyordu. Eğer eser hakkındaki fikri uygun bir biçimde tuvale geçirilmediği doğrultusunda ise devlet adına yaptığı bu görev gereği eser değerli bulunmaz ve böylece de eserin sanatçısı bunu devlet eliyle değerlendiremediğinin ezikliğini taşırdı. Senatör Kinney, kongrede devletin San Saba'nın 400 mil doğusundaki bölgesini temsil edecekti. Ancak gerçek amatör sanatçı ne yer ne de sınır tanımaktadır. Buna San Saba bölgesi temsilcisi Senatör Mullen'e iyi bir örnektir. Kendisi devletin yurttaştan, onun yaratısından yararlanarak sanat eseri edinmesine ilk kez o teklif etmişti. Yurttaşlardan birinin ortaya koyduğu bu büyük tablonun çok güzel oldu. Zaten Sensabalılarca da oy birliğiyle kabul edilmişti. Bunun bilincindeki yüzlerce kişi de eserin yaratıcısını desteklemek ve devletin koleksiyonuna katılmadan önce bu sanat şaheserini bir kez daha görmek için binlerce kilometre yolu tepip ta buralara kadar gelmişlerdi. Seçimlerde tekrar kazanmak isteyen Senatör Mullens bu konuda Sensabalı seçmenlerin oylarının önemini de çok iyi biliyordu. Bir diğer gerçek de yasamadaki güçlü konumu nedeniyle Senatör Kinney'in ona yardımlarının olabileceğiydi. Zaten kendi seçimi doğrultusunda bir kararın onaylanmasına çalışan Senatör Kinney, bu kararda Senatör Mullens'in de ona yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Çünkü çok kısa bir süre önce Sensabalı'da benzer bir kararın alınması nedeniyle bu konularda gerekli bilgileri ondan edinebileceğini umut ediyordu. İşte tüm bunların bir araya gelmesiyle devletin parasının sanat uğruna harcanması hiç de yadırganmamalıydı. Loni Biresco gibi pek az sanatçı ilk tablolarını böyle iyi ve elverişli koşullarda sergileme imkanına sahip olabilirdi. Senatör Kinney ve Mullens buluştukları Empire Otel'de karşılıklı oturmuş kahvelerini yudumlarken aynı zamanda birbirlerine aktardıkları sanata ilişkin olan görüşlerinde de mutabık olduklarını görmüşlerdi. Dedi Senatör Kinney. Sanat eleştirmeni değilim. Ancak bu eserin alınmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Hayatımda böyle kötü bir baskıya daha rastlamadığım kanısındayım. Sayın Senatör, bu sanatçının yeteneği konusunda kötü şeyler aktarmak istemem. Ama yaldızlı çerçevesi olmazsa bu tablo benim gözümde 10 para etmez. Onca doları diğer araç gereç alımıyla kullanmak varken tutup 10 para etmeyen bir resme vermek biz bürokratların ayıbı olarak inanın tarihe geçer. Ancak Bay Mullens, size yardım edemeyeceğime de üzüldüğümü bilmenizi isterim. Bunu yapmakla herkesi kendimize güldürmüş oluruz inanın. Mümkündür diyerek dengeli bir sesle cevap verdi Senatör Mullens. Ancak size sorunun ikinci cephesinden henüz bahsetmedim. Bunu öğrenince şartları tekrar görüşmek gerekecek diye ilave etti. Tablo sergilenmeden evvel gördüğümde aslında ben de bir takım benzer tereddütler geçirmedim değil. Bir boğa yarışı mı yoksa bir Japon allegorisi mi diye çokça düşündüm. Ancak bu tablonun alınışının yasama üyelerince kabul edilmesinin gerekli olduğunu zannediyorum. Doğal olarak devlet için alınan bir tablonun konusunun geçmişi sembolleştiren bir görüntü olmasına yarar vardı. Ancak şu anda tekrar geriye dönüp bunu gerçekleştirmek zor. Eser oluşmuş ve meydanda. Yapılacak harcama devlete çok büyük külfet de getirmeyecektir. Tablo alınıp tavan arasında uygun bir yere yerleştirilip böylelikle kimseyi rahatsız etmez. Şimdi sanatı bir yana bırakalım da esas önemli konuya gelelim. Bilindiği gibi tablonun ressamı Lucien Bresco'nun torunu. Ne diyorsunuz siz kuzum dedi Kinney dikkatli bir tonla. Gerçek Lucien Bresco'nun torunu mu? Ta kendisi. Tek ve sevgili biricik torunu. Devleti mezbelilikten kurtaran yerlilerle savaşıp onları mat eden, ülkeyi hayvan hırsızlarından temizleyen, buna karşın tacı tahtı reddeden, yani kelimenin tam anlamıyla devletin karşılık beklemeyen kahramanı. Nasıl anlatabildim mi? Tabloyu satılmış gibi işleme alabiliriz dedi Kinney. Neden sanat üzerine bu kadar konuşmak yerine bu gerçeği bana baştan söylemediniz diye ilave etti. Düşünebiliyor musunuz? Sırf Lucien Bresco'nun torununa ait bir tablonun alınmaması yüzünden senatodaki koltuğumu rahatlıkla kaybedebilirdim. Buna benzer bir olay da Modest Laborge'un kızına ait bir evin alınması için özel bir karar alınmıştı. Hem de ihtiyar borç, Bresco'nun yerlilerinin yarısı kadarını bile avlamadığı halde. O halde ganimetin ücretini ne kadar olarak belirliyoruz? Sanırım 500 kadar diye yanıtladı Mullens. 500 diye bağırdı Kine elindeki fincanı masaya koyarak. Sonra da garsonu çağırıp kendisine kağıt ve kalem getirmesini istedi. Lucien Bresco'nun torununun yaptığı ayakta dikilen kırmızı bir sığıra 500 dolar. Ama ya milli haysiyet nerede kuzum? Miktarı arttırmalıydı. 2000 dolar ya da hiç. Kararı senatoya siz teklif edeceksiniz. Sonra da ben bir zamanlar tüm yerlerin kafatasını yüzen yaşlı Lucien için ayağa kalkıp güzel bir nutuk çekeceğim. Göreceğiz bu yaşlı öncünün gururuna, yürekliliğine ve biraz da kıt hakkına ilişkin başka bilinmeyen ne var acaba? Aa, neler diyorum ama doğrusu bu. Zira o hakkı olan tüm zenginliği para pul ne varsa elinin tersiyle itip kabul etmemiş ve tümünü kendine askerliğe vakfedenlere bağışladığını açıklamıştı. Hatta istese devlet başkanı olması bile işten değildi. Ancak o bunu da reddetmişti. Kendisine verilmek istenen bir evi de yine kabul etmeyerek kendi alıştığı düzeni sürdürmekle direnmişti. Şu anda devlet bu şükran borcu duyduğu adama karşı görevini yapmalıydı. Yoksa bir daha bunu telafi etme şansı olmayabilirdi. Zaten bunca gecikmeden dolayı Briscoe ailesi için hiçbir şey yapmamış olmanın sonucu böyle bir cezayı da hak etmemiş miydi? Bu işi ayın ortasına doğru mali kararlardan hemen sonra halletme yoluna gitmeliyiz. Ve Mülens, şimdi sizden ricam mümkün mertebe çabucak bu sulama projesini ve üretim artışına ait istatistikleri bana göndermeniz. Bu proje tartışmaya açıldığında size ihtiyacım olacaktır. Eğer bu seferki gibi el ele verirsek diğer projelerde de pekala işbirliğini sürdürebiliriz. Öyle değil mi senatör? Böylece Sen Saba'nın genç sanatçısı için şans kapısı açılmıştı. Kader onu Lucien Bresco'nun genlerinden türeyerek bugünü yaşamak üzere ayarlamıştı hiç kuşkusuz. Güneydoğu topraklarının bu gözü pek lideri, alçak gönüllülüğü, iyi yürekliliğiyle gönüllere taht kurmuş ve başarı kazanmıştı. Doğanın güçlü pençesinden ve politikacılardan olabildiğince kendini koruyarak çiftliğinin öncülüğünü yapmıştı. Adı ve unvanı ile tıpkı diğer başarılı simalar Houston, Boone, Crockett Clark kadar saygı uyandırmıştı. Yaşadığı sade, bağımsız ve ihtirastan uzak hayatı ile ihtişamdan daima kaçınmıştı. Bu nitelikteki bir adamın anısına devletin onu çalıktan fışkıran torununa bir an önce onur payesi vermesi gerekiyordu. İşte böylece o günden sonra Senatör Kinney de kah temsilcilerin odasında kah tablonun önünde sık sık görülmeye başlandı. Ayrıca temiz ve duru üslubuyla Lucien Bresco'nun başarılarından sık sık yeri geldikçe söz ettiği de görülüyordu. Tabii torun Bresco'nun metni de ara sıra laf arasına sıkıştırılıyordu. Öte yanda Senatör Mullins de diğeri kadar hızlı olmasa da kulis çalışmalarını yürütüyor, önüne gelen yerde bu yeni yetme ressamın şaheserinden övgüyle bahsediyordu. Tablonun alınması için gereken oylama günü nihayet yaklaşmaktaydı. Genç Loni Bresco, San Saba'dan erkenden ayrılarak, yanında pek çok kişi olduğu halde yola koyulmuştu. Mutluluk ve neşe içindeki grup, sanatı korumak, arkadaşlarını şereflendirmek, ölmek adına onu yalnız bırakmamışlardı. Ayrıca Loni oldukça iyi bir süvari, iyi bir silahşör, yetenekli bir kovboydu. Bu özellikleriyle fırça ve palete de oldukça nitelikli bir anlam katmıştı genç kovboy. Güzel bir Mart, öğleden sonrası at arabaları dört nala geldikleri şehirde sırayla durdular. Kovboylar geldikleri yerin havasından kurtulup, üstlerini başlarını şehir hayatına uydurma kaygısıyla çeki düzen verdiler. Koyun derisi pantolonlarını titizlikle düzeltip, kuşandıkları silahlıkları ve tabancalarını eğerlerine astılar. Aralarında en fazla dikkati çeken 23 yaşlarında esmer yüzlü, içten ve saf havasıyla Hat Tamales'in sırtındaki doğudaki Mississippi kovboylarının en yamanı Loni'ydi. Senatör Mullins Loni'ye durumu açıklayıcı parlak laflar etmiş, Kinney'in gösterdiği yararlıktan da bahsederek hükümetin ona gerekli ödül parasını vereceğinden dem vurmuştu. İşte Loni, şan ve şöhreti, zenginliği artık avuçlarında hissediyordu. Alacağı ödül parası olan bu $2,000, dehasını geliştireceği ve nice başarılı eserleri yaratacağı iyi bir araç olacaktı yaşamında.